Ayrım 22 sayfa 137. Yavuz Selim parantez içinde 1512-1520. Orta Doğu'da Osmanlı egemenliği. Şah İsmail Çaldıran Savaşı parantez içinde 1514. Kızılbaş ayaklanması hasta, ihtiyar ve asker gözünde nüfuzunu kaybetmiş olan Bayezid'in oğulları arasında taht için şiddetli bir rekabet ve mücadele ile aynı zamana rastlıyordu. Yeniçerileri kendi tarafına kazanan Selim, nihayet İstanbul'a girmeye ve babasını tahttan indirerek yerine geçmeye muvaffak oldu. Parantez içinde 24 Nisan 1512. Saltanatının ilk 2 yılını taht için rakip kardeşlerini bertaraf etmekle geçiren Selim, bu iş tamamlanınca gerisinden emin olarak Şah'a karşı Doğu seferine çıktı. Selim Şah yahut daha çok yayılan adıyla Yavuz Selim'in parantez içinde 1512-1520 kişiliğinde Yıldırım Bayezid ve Fatih Mehmed'in atılgan cihangirliği canlanıyordu. Son derece tehlikeli koşullar içinde tahta çıkan Selim, imparatorluğu demir bir pençe ile tutmuş bir padişahtı. Parantez içinde 1 Aralık Vezir-i Azam tayin etmeyerek devlet işlerini bizzat yürütmüştür. Vezir-i Azamlarından düşmanla gizli ilişkisini öğrendiği Dukakinzade'yi döverek yaralamış ve sonra idam ettirmiş, Hersekzade'yi yumruklamıştır. Tumanbay'a gönderdiği mektupta kendisinin Büyük İskender gibi şarkın ve garbın hakimi olacağını yazmıştır. Saltanatının ilk 2 yılını tahta rakip olabilecek kardeşlerini ve çocuklarını bertaraf etmekle geçirdikten sonra, bütün gücünü Kızılbaşlara ve Şah'a karşı toplamak için Avrupa'daki komşuları ile, özellikle Macaristan'la barış görüşmelerine girdi, barışçı göründü. Şah İsmail'e karşı sefere çıkmadan önce, onun bütün Anadolu'ya yayılmış olan müritlerini ve halifelerini tespit ettirip hapis veya idam ettirdi. Sayılarının 40 bine vardığı rivayet olunmaktadır. İsmail'e karşı bu seferi Rafizi ve mülhitlere karşı bir nevi gaza olarak ilan etti. Buna karşı Şah İsmail ona gönderdiği mektupta Anadolu halkının çoğunluğunun kendi babalarının müritleri olduklarını ve ailesinin gaza ile şöhret kazanmış olduğunu söylüyor ve Timur olayında Osmanlıların başına gelenleri hatırlatıyordu. Selim sefere çıkarken, parantez içinde 28 Şubat 1514, şeyhlerden ve ulemadan Şah'ın bir mülhit ve kafir olarak katli vacip olduğuna dair fetvalar aldı ve etrafa ilan etti. 1514 yılının 13 Temmuz'unda hududa erişti. İsmail, çöle çevirttiği dağlık ve fakir Doğu Anadolu'da onun ordusunu içeri doğru çekmek ve sonra imha etmek planını uygulamak istiyordu. Bu seferi başlangıçtan beri istemeyen Yeniçeriler, düşman yok, bu harap memlekette nice bir seyahat ederiz diye birkaç defa ayaklanmaya yeltendiler. Selim sert önlemlerle onları sindirebildi. Bir yandan da Şah'ı savaşa zorlamak amacıyla hakaret dolu mektuplar gönderdi. Nihayet iki ordu Çaldıran'da karşılaştı. Selim kendi ordusunda İsmail'in taraftarları bulunmasından şüpheleniyordu. Derhal savaşa girildi. Parantez içinde 24 Ağustos 1514. Savaş kazanıldıktan sonra oğlu Süleyman'a gönderdiği fetihnamede padişah, Osmanlı sağ kolunun galebe çaldığını, fakat sol kolun başlangıçta bozulduğunu, ancak kapı kolunun ve Yeniçerilerin top ve tüfek ateşiyle durumu düzelttiğini bildirmekteydi. Selim 2 hafta sonra alayla Tebriz'e girdi ve adına hutbe okuttu. Şah'ın Horasan'dan Tebriz'e zorla getirdiği tüccar, sanatkar ve büyükleri İstanbul'a gönderdi. Kışı Amasya'da geçirdi ve İsmail'i tamamıyla yok edinceye kadar savaşa devam etmek azminde olduğunu ilan etti. Belki İran'ı fethetmeyi ve ülkesine katmayı düşünüyordu. Fakat ordu çektiği meşakkatlere bir daha katlanmak istemedi. Çaldıran'dan dönüşte binlerce asker ve hayvan telef olmuştu. 1515 baharında Yavuz İran yerine Dulgadır Bey'i Alaüddevle üzerine yürüdü. Bu Türkmen Bey'i o zaman Mısır Sultanı'na tabiydi. Selim'in Doğu Seferi esnasında ona karşı düşmanca tavır almıştı. Ülkesi hızla istila edildi. Parantez içinde 1515 Haziran. İran seferini bırakmak zorunda kalan Selim, süratle İstanbul'a döndü ve kendi planlarına karşı koyanları ortaya çıkararak şiddetle cezalandırdı. Çaldıran Zaferi, Anadolu tarihinde bir dönüm noktasıdır. Selim, bu zaferin ardından Doğu Anadolu'yu tamamıyla ülkesine kattı. Diyarbakır şehri, parantez içinde Ekim 1515 ve diğer şehirler 1515-1517 arasında fethedildi ve bölgedeki Türkmen ve Kürt aşiretleri uygun koşullarla Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bitlis hakimi Şeref Bey, İstanbul'a bizzat gelip padişahın elini öperek itaatını sundu. Parantez içinde Mart 1516. Doğu Anadolu yüksek yaylasının ilhakı ilkin stratejik bakımdan önemliydi. Böylece doğudan gelecek istilalara karşı Anadolu güvence altına alınmaktaydı. Öbür yandan 16. yüzyılda İran, Irak ve Kafkasya'daki fütuhat için bölgedeki Erzurum, Van, Diyarbakır başlıca üsler halinde kullanılacaktır. Bölgenin ilhakı ekonomik bakımdan daha az önemli değildir. Osmanlılar böylece Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek yolunun kontrolünü tamamen ele geçiriyorlardı. Bu iki yol üzerindeki zengin ticaret ve sanayi şehirleri, özellikle o zaman Mezopotamya ile İran, Anadolu ve Halep ticaret yollarının birleştikleri büyük bir ticaret merkezi Diyarbakır'ın zaptı, Osmanlı hazinesine büyük bir gelir kaynağı oldu. Diyarbakır eyaleti geliri 1528'de 25 milyon akçe ile bütün Balkanlardan alınan gelirin 8'de 1'ine yükselmekteydi. Yavuz, İran ve Memlüklerle mücadelede yeni çağa özgü ekonomik çarelere de başvurdu. Şaha karşı sefere çıkarken İran'la ipek ticaretini yasak etmiş, Bursa'da İranlı ipek tacirlerini tutuklatmış, Rumeli'ye sürdürmüştür. İran'la ipek ticaretini yasaklarken İran ekonomisinin can damarını kesmeyi umuyordu. Zira o zaman İran'ın batıya ihraç ettiği en önemli ticaret malı ipek, bu memleketin altın ve gümüş ihtiyacının ana kaynağıydı. Selim, Memlüklere karşı harekete geçerken de Çerkezistan'dan köle ticaretini önlemeye kalkışmıştır. Osmanlılar, Doğu Anadolu yaylalarındaki kalabalık Türkmen ve Kürt aşiretlerini iki ayrı ulus halinde örgütlediler. Türkmenler Boz Ulus, Kürtler Kara Ulus adı altında birleştirildi. Kürtler Sünni Şafii'ydiler. Fakat Alevi olan Türkmen kabileleri İran Safevilerinin esas kuvvetini oluşturmak üzere o tarafa çekilmeye başladılar ve bölgede zayıfladılar. İran'a hakim olan Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedanları devletlerini ilkin Doğu Anadolu'daki Türkmenlerle kurmuşlardı. 1432'de Bedü La Brocquière bu bölge hakkında Le Pays de Turquemanie qui nous appelons Armonie parantez içinde bizim Ermenistan dediğimiz Türkmen ili demektedir. Osmanlılar kendi idare tarzlarını buradaki koşullara uydurdular. Normal Osmanlı sancak teşkilatını kurmakla beraber aşiretler özel bir idareye tabi tutuldu. 8 Kürt kabile beyi ırsi olarak kendi kabileleri üzerinde ve bölgelerinde sancak beyi tayin edildi. Daha küçük olanlar zeamet sayıldı. Bu sancaklarda beylerin kabile ve toprak üzerindeki hakları babadan oğula ırsi geçtiğinden ocaklık ve yurtluk denmekteydi. Öbür yandan 5 Kürt kabilesi de hükümet adı altında devlet vergilerinden affedilmiş ayrı bir tabi grup teşkil ediyordu. Bütün bu kabile beyleri Diyarbakır valisinin emri altında belli sayıda askerle padişahın seferlerine katılmak zorundaydılar. Osmanlılar Doğu Anadolu'daki yerleşik çiftçi halk üzerinde ilkin Uzun Hasan zamanında uygulanmış yerli vergi kanunlarını yerinde bıraktılar. Fakat 1517-1540 arasında bölgedeki halk ödenmesi daha kolay ve basit olan Osmanlı vergi sisteminin Kanuni Osmani'nin uygulanmasını istediler. Selim ve Mısır Memlukları. Mısır Memlukları 1514 tarihine doğru bir yandan Şah İsmail ile öbür yandan Portekiz tehdidi altında Osmanlılarla iyi geçinmek zorundaydılar. Portekizliler Hint Okyanusu'nda ticaret tekelini ellerinde tutmak için Araplara karşı 1502'den itibaren amansız bir mücadeleye girmişlerdi. Hint Okyanusu'nda dehşet saçan korsan faaliyetiyle kalmadılar. Arabistan'la Hint arasında ticareti kesmek için Aden Körfezi'nde Sokotra Adası'nı parantez içinde 1505 ve Basra Körfezi ağzında Hürmüz'ü parantez içinde 1507 ele geçirdiler ve Kızıldeniz'de Cidde'ye kadar sokuldular. Memluklar gemi ve ateşli silah bakımından düşmanla boy ölçüşecek durumda değildi. Büyük emeklerle Kızıldeniz'de yaptıkları donanma Portekizliler tarafından yok edildi parantez içinde 1509. Bu ümitsiz durumda Mısır Sultanı Al-Gavri Osmanlı Sultanı'ndan yardım istedi. Bu yandan Portekizliler, Memlukların düşmanı Şah İsmail'e elçi göndererek ortak bir saldırı önerdiler. Portekizlilerin Osmanlılara karşı 1501'de Haçlı donanmasına katıldıkları hatırlanmalıdır. O zaman Bayezid, Mısır Sultanı'na yardım göndermişti. 30 gemilik kereste ve 300 toptan ibaret ilk yardım yolda Rodos şövalyeleri tarafından zapt edildi. Fakat Ocak 1511'de Mısır'a Osmanlıların 400 top ve 40 kantar barut yetiştirdiklerini biliyoruz. Topkapı Sarayı belgeleri 1512 tarihine doğru gemi inşası için birkaç Osmanlı kaptanının Süveyş'e gönderildiğini ortaya koymaktadır. Gemi yapmak için tahta, zift ve demir bakımından Mısır Osmanlılara bağımlıydı. Arap dünyasının Hint Okyanusu'nda hayat kaynaklarını kesmek, Mekke ve Medine'yi zapt etmek tehdidinde bulunan Portekiz saldırısı karşısında, kuşkusuz yalnız Al-Gavri'nin değil, bütün Arapların gözleri ve yürekleri Gazi Osmanlı Sultanı'na dönmüştü. Araplar, Osmanlılar Rumeli'de ilerlemeye başladığından beri, Akdeniz'den gelecek bir Haçlı seferinden eskisi kadar kaygılı değildiler. Fakat şimdi Portekizliler Aden'i zapt etmeye çalışıyorlar, Mekke ve Medine'yi alarak peygamberin kemiklerini mezarından çıkarmakla tehdit ediyorlardı. Bir vakitten beri Osmanlı padişahları Mekke ve Medine'ye zengin vakıf hasılatı gönderdikleri gibi, Mekke Şerifini kendi taraflarına kazanmak için çaba harcamaktan geri kalmıyorlardı. 1516'da Mekke ve Medine seyitlerinin Selim'e bir heyet gönderdiklerini, fakat Memlukların bu heyeti gitmeye bırakmadıklarını biliyoruz. Selim sefer açmadan Çerkez aslından olan Memlukları hedef tutacak, Arapları onların zulmünden kurtarmak istediğini ilan edecektir. Özetle her şey Arap dünyasını Osmanlı idaresini kabule hazırlamış bulunuyordu. Memluklar için aynı derecede tehlikeli olan Şah İsmail ile Selim arasındaki savaşta Al-Gavri tarafsız kaldı. Fakat hangi taraf kazansa kendisine karşı saldırıya geçeceğini biliyordu. Selim Çaldıran'dan sonra Alaüddevle'nin ülkesini ve Diyarbakır'ı zapt etmekle Memlukların eskiden beri kendi nüfuz ve hakimiyet bölgesi saydıkları araziye tecavüz etmiş oluyordu. Mart 1516'da Osmanlılar Memluklardan Harput'u aldılar. Osmanlı kuvvetleri bir taraftan Diyarbakır'da tutunmaya çalışırken Selim ordusunun başında Fırat Vadisi'ne indi. Al-Gavri savaşın kaçınılmaz olduğunu bildiğinden 18 Mayıs'ta ordusu ile Halep'e hareket etmiş bulunuyordu. Selim Ağustos başlarında Halep üzerine yürüdü. Al-Gavri adet olmadığı halde yanına Halife Al-Mutavakkil Al-Allah'ı almıştı. Memluklar savaşı kaygıyla beklemekteydiler ve kuşkusuz barışı tercih ederlerdi. Kahire'de panik havası vardı. Halep halkı Memluklara düşman olmuştu. İki ordu Mercidabık'ta karşılaştı. Memluklar tam bir bozguna uğradılar. Al-Gavri savaş meydanında inme yüzünden öldü. Memluk ordusunun yenilgisi başlıca Halep valisi Hayır Bey'in ihanetine ve Çaldıran'da olduğu gibi Osmanlıların şiddetli top ve tüfek ateşine atfolunmaktadır. Halep'e giren Osmanlı Sultanı Al-Gavri'nin hazinelerine el koydu. Halife Al-Mutavakkil ve 3 Kadil Kudat padişahın huzuruna çıktılar. Selim halifeyi yanında oturttu. Fakat sonra kaçmaması için önlem aldı. Hayır Bey ve bazı Memluk emirleri Selim'e gelip itaatlerini sundular. Selim 30 Ağustos'ta Şam'a geldi. Sinan Paşa Calculia'da Şam valisi Canberdi Gazali'nin direnişini kırdı. Parantez içinde 27 Aralık ve Gazze'ye kadar Filistin'i işgal etti. Osmanlılar Mısır'ı işgal konusunda tereddütteydiler. Padişah yeni Memlük Sultanı Tumanbay'a bir mektup göndererek halifenin ve kadıların biatı ile memleketi kendi egemenliği altına aldığını, Gazze'den öte Mısır'da kendi adına sikke bastırıp hutbe okutursa onu orada vali bırakacağını bildirdi. Aksi takdirde Mısır'a girip bütün Memlukları kaldırmaya azmettiğini ilave ediyordu. Bu tehditler Kahire'de panik yarattı. Tumanbay 11 Ekim 1516'da Kahire'de sultan ilan edilmiş bulunuyordu. Savaşı seçti. Çölü geçen Selim, Belbeis'te Mısır halkını Memluklardan ayrı tutarak kendilerine aman verdiğini, felahlar da dahil olarak kimseye kötü muamele yapılmayacağını ilan etti. Osmanlı padişahı için düşman Arap halkı değil Memluklar idi. Tumanbay, Osmanlıların Mercidabık'taki savaş usulünü taklit ederek Kahire önünde Reydaniye'de top ve tüfekle berkiltilmiş bir savunma hattı hazırladı. Savaş başladığı zaman üstün Osmanlı topçusu bu işe yaramaz eski topları susturdu. Selim'in tahkimli mevziyi yandan çevirerek yaptığı saldırı tam bir zaferle neticelendi. Parantez içinde 26 Aralık. Ertesi gün Halife Al-Mutavakkil'i Osmanlı askeriyle şehre göndererek halka güvence verdi. Kahire'de Cuma hutbesi Selim adına okundu. Böylece Memlük Sultanlığı tarihe karışmış bulunuyordu. Reydaniye'den kaçmayı başaran Tumanbay, baskın ve gerilla harbine başvurdu. Kahire halkı kendisini destekliyordu. Memlükleri takip ve araştırma için Osmanlı askerinin yaptığı harekat, halk arasında korku ve dirence sebep oldu. Bununla beraber İbni İlyas'a göre aşağı sınıf halk Osmanlılara yardımcı oluyor, büyüklerin hazinelerini nereye sakladıklarını bildiriyordu. Şehir içinde Memlüklerle şiddetli sokak muharebeleri oldu. Tumanbay nihayet yakalandı ve idam olundu. Selim Mısır'a vali olarak Hayırbay'ı Beylerbeyi bıraktı ve İstanbul'a dönmek üzere Kahire'den ayrıldı. Parantez içinde 10 Eylül 1517. Hareketinden önce halifeyi gemiyle İstanbul'a göndermişti. 17 Temmuz 1516'da Mekke Şerifi Abu Numay'ın oğlu Mekke'nin anahtarlarını getirerek babasının itaatini bildirdi. Selim, Abu Numay'ın şerif olarak kalmasını kabul etti ve kendisine bir ahtname verdi, zengin hediyeler gönderdi. Osmanlılar Mısır'ın fethinden hemen sonra Kızıldeniz'i Portekizlilere kapamak üzere bu denizde kontrollerini kurmaya çalıştılar. 1515'te Portekizlilere karşı Memlük Sultanı tarafından Kızıldeniz'e gönderilen donanmanın reisi Osmanlı kaptanı Selman Reis'ti. Selman padişahın hizmetine girdi. 1517'de Portekizliler Kızıldeniz'e tekrar girmiş, Cidde'ye kadar sokulmuşlar, Hristiyan Habeş hükümdarı ile ittifak için Masuva'ya elçiler göndermişlerdi. Osmanlılar Mısır'daki işleri düzene soktuktan sonra 1524'te Portekizlilere karşı sistemli harekata giriştiler. Selman Reis'e atfolunan 2 Mayıs 1525 tarihli bir layiha, Osmanlı siyasetinin anahtarlarını tespit etmektedir. Buna göre Kızıldeniz'de daimi bir donanma bulundurmak, Portekizlileri Kızıldeniz'den atarak Hindistan'dan gelen ticaret gemilerine yolu açmak gerekti. 1524'te Süveyş'te yapılan bir donanma, parantez içinde 8 kadırga, 3 galyata, 6 baş tarda, Selman Reis idaresinde bu maksatla Yemen ve Aden tarafına gönderildi. Bu donanma ilkin Suvakin'de bir kale yapmak isteyen Portekizlileri buradan kovdu. Yemen'i ele geçirerek bir Osmanlı garnizonu yerleştirdi ve Hint Okyanusu'na çıkarak Aden'i zapta çalıştı, parantez içinde 1525. Bu başarılı harekattan sonra Hindistan'daki Müslüman hükümdarlar, Gücerat ve Kalikut sultanları Osmanlılardan Portekizlilere karşı yardım istemeye başladılar. Mısır'da Osmanlı valisi Hain Ahmet Paşa'nın isyanı bastırıldıktan, parantez içinde 1524 sonra, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Mısır'a giderek memleketin idaresine ayrıntılı bir kanunname ile kesin şeklini verdi. Keza memleketin tarım alanlarının ve vergi kaynaklarının tahrir defterlerinde tam olarak tespit edildiğini görüyoruz. Osmanlı sultanlarının halifeliği sorunu. Bir rivayete göre Selim tarafından İstanbul'a gönderilmiş olan Halife Al-Mutavakkil, Ayasofya Camii'nde hilafeti resmen padişaha terk ve ferâ etmiştir. M. Dawson ve sonra M. Atta eserlerinde bu rivayeti yaymışlardır. Gerçekte 1774 Kırım Hanlığı'nın bağımsızlığı konusu ortaya çıktığı zaman, Osmanlı padişahı Ruslara karşı bu Müslüman devleti üzerinde halife sıfatıyla bir takım haklarını devam ettirmek iddiasında bulunmuş, Abbasi halifeleri zamanında tespit edilmiş klasik hilafet nazariyesi öne sürülmüştü. Daha önceleri 1727 Ekim'inde İran'a hakim olan Afgan Şahı Eşref'le yapılan antlaşmada Osmanlı padişahı bütün Müslümanların halifesi olarak tanınmıştır. Osmanlılar Nadir Şah'a aynı şeyi kabul ettirmeye çalışmışlardır. Klasik hilafet görüşü 1258'de Bağdat'ın Moğollarca işgali ve Abbasilerin yok edilmesi üzerine her İslam sultanı tarafından taşınan genel bir ünvandan başka bir şey değildi ve eski anlamını tamamıyla kaybetmişti. Mekke ve Medine'nin ve haç yollarının hamisi olmak ise İslam dünyasında üstünlüğü belirten bir sıfattı. Vaktiyle Abdullah bin Zübeyr, Muaviye'ye karşı Kabe'nin hadimi ve hac reisi olmakla üstünlük iddiasında bulunmuştu. Şahruh, Muharrem 833'te, parantez içinde 1429 Kasım, Kabe'yi örtüyle örtmek ve Mekke'de çeşme yaptırmak istediği zaman, Mısır Sultanı bunu bir üstünlük iddiası sayarak reddetmişti. Fatih Mehmed'in haç yolları üzerindeki kuyu ve çeşmeleri tamir arzusu, aynı şekilde Memlük Sultanınca olumsuz karşılanmıştı. Selim'in Şirvanşah'a gönderdiği Mısır fetihnamesinin büyük hilafet anlayışını yansıtmak bakımından özel bir önemi vardır. Selim bu mektupta Memlukların Hicaz haç yolunu Arap eşkıyasından koruyamadıklarını, kendisine Allah tarafından İslamiyet kanunlarını düzene koyma ve Kabe mahmillerini teçhiz vazifesi verilmiş olduğunu ifade ediyor ve bu sebeple küçük büyük bütün İslam memleketlerinin kendisine itaat etmeleri gerektiğini söylüyor. Suvakin'e kadar bütün Hicaz'ın, Mekke ve Medine'nin kendisine itaat ettiğini, yakında İran'a gelerek orasını da alacağını, Şirvanşah'ın kendi hilafeti ulyasına tabi olmasını ve camilerde kendisine dua etmesini istiyordu. Kanuni Süleyman da Culus'un da Mekke Şerif'ine gönderdiği namede Allah'ın kendisini saltanat tahtına ve hilafet makamına geçirdiğini bildiriyordu. Mekke Şerifi cevabında onun Allah'ın iradesiyle Al-Saltanat Al-Uzma ve Masnat Al-Hilafet Al-Kubra'ya geldiğini tasdik ederek, siz Afrank'ta, parantez içinde Avrupa'da, memleketler fethetmekle bize ve bütün İslam sultanlarına üstün bulunuyorsunuz. Parantez içinde Fadilat, Tammat Alayna ve Ala Sair, Muluk Al-Anam, Bal Ala Kaffat, Salatin Al-İslam diyordu. Burada dikkati çeken nokta, Hilafet-i Kübra ve bütün İslam alemi üzerinde himaye fikridir. Abu Suud Efendi'nin yazdığı bu din kanunnamesi mukaddimesinde de Süleyman için Varis al-Hilafet al-Kubra, Haiz al-İmamat al-Uzma, Hamihama, al-Haramayn, al-Mutahhareyn unvanları kullanılır. Dikkati çeken başka bir nokta bu sıfatların Allah'ın iradesi sonucu olduğu iddiasıdır. Süleyman, Portekizlilere ve Ruslara karşı Hint Müslümanları ve Orta Asya hükümdarlarından gelen yardım talepleri karşısında kaldığı zaman da Hilafet-i Ruhi Zemin'in kendisine Tanrı tarafından verilmiş olduğunu ve haç yollarının açık bulundurulmasının kendisi için bir ödev teşkil ettiğini belirtmiştir. Bunlar boş söz ve iddialardan ibaret değildi. Zira Süleyman'ın bu amaçla harekete geçtiğini, Sumatra Sultanı'na kadar her Müslüman hükümdarına askeri yardım gönderdiğini biliyoruz. Bu anlayış, kuşkusuz Abbasiler devrinde formüle edilen hilafet nazariyesine tamamıyla uygun değildi. Osmanlı padişahı Kureyş'ten değildi. Al-a'imma min Kureyş hadisi ortadaydı. Ama Osmanlıların temsil ettiği Hilafet-i Kubra ve İmamat-ı Uzma, tarihi şartların meydana getirdiği yeni bir hilafet anlayışı sayılabilir. Osmanlı padişahı, kendisinin fiilen İslam dünyasının en büyük hükümdarı ve koruyucusu durumuna gelmesini, bu fiili durumu Allah'ın iradesi sonucu saymaktaydı. Bu anlayış ise hilafet hakkında, İslam aleminde 13. yüzyılda galebe çalan anlayışın tarihi şartlara göre genişletilmesinden başka bir şey değildir. Fiilen hakimiyeti elinde bulundurarak şeriatı uygulama vazifesini üzerine alan her Müslüman hükümdarı halife unvanını taşıyabilirdi. Osmanlıların yeni tarihi koşulları altında buna getirdikleri yenilik, tekrar bütün İslam alemini kapsayan bir hilafeti ulya fikridir. Başka bir deyişle, İslam memleketlerinin Hristiyan saldırılarına karşı savunması, Mekke ve Medine'nin ve haç yollarının korunması gibi bütün İslam dünyasını ilgilendiren hususları, Osmanlı sultanları kendi vazifeleri sayarak İslam alemi üzerinde üstün bir otorite kurmak iddiasında olmuşlardır. Aslında bu yeni anlayışta onların bütün İslam alemi üzerinde nüfuz ve hakimiyetlerini hazırlayan bir politikadır ve gazilik geleneğinden doğmuş olduğu da aşikardır. Böylece Selim'den sonra Osmanlı Devleti açık bir şekilde Gazi Uc Devleti geleneğini geliştirerek eski İslam hilafetini yeni bir yorumla ihya etmiş oluyordu. Yeni hilafet anlayışının temel fikri gaza, İslam'ın himaye ve savunulmasıydı ve Osmanlı Devleti'nin fiilen sahip bulunduğu kudrete dayanıyordu. Çöküş devrinde ise Osmanlılar, fıkıh kitaplarının Abbasi devrine ait hilafet anlayışına döndüler ve ondan medet umdular. Osmanlı padişahı, Sünni İslamiyet'i temsil eden halife sıfatıyla, İran'da Safeviler idaresindeki halkı, cebren itaat altına alınması gereken mülhit ve rafıziler saymaktaydı. 1725 tarihinde arada okyanus olduğu için İslam aleminde biri Osmanlı padişahı, öteki Hint padişahı olmak üzere iki imamın yani halifenin varlığı kabul olunuyordu. 1919-1923'te Hint Müslümanları İngiltere'ye bu inançla karşı çıktılar. Osmanlı halifesinin bağımsızlığını ve Mekke ve Medine üzerindeki egemenliğini dini bir konu olarak ileri sürdüler. Kanuni Süleyman, Halife-i Ruh-i Zemin sıfatıyla devletinin iç siyasetine ve kanunlarına şeriatı tam anlamıyla hakim kılmak zorunluluğunu hissediyordu. Şeriatı temsil eden ulemanın örfü temsil eden Ümera ve Küttab yanında üstünlüğü sorusu, daha 1. Selim devrinde kuvvetle ortaya atılmıştı. Şeyhülislam Ali Cemali'nin bu bakımdan önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Selim, onun devlet işlerine, örf sahasına karışmasına şiddetli bir tepki gösterdiyse de, Cemali, Şeyhülislamların devlet içinde üstün mevkiini hazırlayanların başında gelmektedir. Ondan sonra Kemal Paşazade ve Abu Suud, parantez içinde 1545-1573 arasında Şeyhülislam, o zamana kadar yalnız sultanın iradesine dayanılarak çıkarılan kanunları ve örfi müesseseleri, şeriata uydurmak için harcadıkları çaba ile devlet idaresini şer'ileştirmekte önemli rol oynadılar. Abu Suud'un arazi kanunu ve arazi vergileri hakkındaki yorumu, bundan sonra Osmanlı kanunlarına kılavuz oldu. Dipnot 1 Hain Alcık, Islamization of Ottoman Laws on Land and Land Taxation. Festgabe an Josef Matuz, yayınlayan J. Fragner ve K. Swart, Berlin 1992, sayfa 100 ila 116. O, Kıbrıs fethinde aşarın 8'de bir yerine haracı toprak üzerinden alınan 5'te bir kuralını idareye kabul ettirdi. Eskiden örfi kanunun konusu olan meselelerin 17. yüzyıl kanunlarında gittikçe daha ziyade istifta konusu olması, hatta sancak kanunlarında şeriatın dikkatle uygulanmaya çalışılması bu akımın sonucudur. Şeriatçılık siyasetinin Osmanlı toplumunun kalıplaşmasında ve kültür iktibaslarına kapılmasında başlıca rol oynadığı iddia edilmektedir. Ulemanın şeriatçılığına karşı devlet ve toplumun ihtiyaçlarını daha serbest bir şekilde göz önüne alan pratik idareciler olarak bürokratlar, küttab, mücadele edecek ve yeniliklerle reformların öncüsü olacaklardır.